Ayrım 9, Kardeş Kavgası, Nikos Kazantzakis, sayfa 96. 6. 23 Ocak, bu sabah bir sel çukurunda soğuktan donan 3 asker ölüsü bulduk. Ayakları kardan dışarı fırlamıştı, böylece görebildik onları. Yanlarında bir de partizan vardı, yün çamaşır ya da gömlekten yoksun, sırtında çuval bezinden üniformasıyla bir partizan. Çıplaktı ayakları, bacakları yaralarla kaplıydı, askerlerle birlikte sürünmüştü. Dördü de ısınabilmek için sıkı sıkı birbirlerine sarılmışlardı. 29 Ocak, sevgilim, dün gece hayatımın en tuhaf ve tutarsız düşünü gördüm. Bu düşe hiçbir anlam veremedim, yine de allak bullak oldum. Denizin dibindeydim, izmarit türünden bir balığın öfkeyle Tanrı'ya bir şeyler söylediğini duyuyordum. Ağzını açıp kapattığını görüyordum. Bu ağızdan hiç ses çıkmıyordu ama sağır dilsizlerin işaretleri nasıl anlaşılırsa balığın dediklerini de öyle anlayabiliyordum. Bu sözler büyük bir öfkeyle kafamda yankılanıyordu. İzmarit öfkeyle iğneli ve çirkin solungaçlarını oynatıyor, bağırıyordu. Adil bir tanrı olsaydın, haklı olanlara güç vermen gerekirdi, haksızlara değil. Kendisinden daha büyük bir başka balıktan yakınır gibiydi. Bunun için Tanrı'ya başvuruyordu. Tanrı da ona karşılık verdi ama yine bir ses duymadım. Yalnız izmaritin çevresinde kaynaşmaya başlayan suları gördüm. Şaşkına dönen izmarit de akıntıya kapılmış dönüp duruyordu. Sonra deniz durulmaya başladı. İzmarit başını kaldırdı. Aynı sözler kafamda çınladı. Adil bir tanrı olsaydın, haklı olanlara güç vermen gerekirdi. Haksızlara değil. Mario, bu dağlarda uzun süre kalırsam delireceğimi hissediyorum. Aklımı yitirmemem için gece gündüz seni düşünmem gerekiyor sevgilim. 1 Şubat. Bütün günümü seninle geçirdim Mario. İçimde bir badem ağacı çiçek açmışçasına bütün gün hafif bir koku duydum. Hatırlıyor musun? Bir yıl önce böyle bir günde tanışmıştık. Poseidon tapınağını gezmek için Sünyun'a kadar uzanmıştık. Yanımıza ekmek, bir sürü portakal almıştık. Bir de Homeros'u. Bademler çiçek açıyordu, otlar yumuşacıktı. Oğlaklarla oynaşmıştık. Hatırlıyor musun? Çam ağaçları bal kokuyordu. Tepemizde Güneş Baba bizi ısıtıyordu. İki mutlu böcek gibi taşlar üzerinde yürüdüğümüzü izlerken ne kadar da mutluydu. Bir eflatun bluz giymiştin. Başında da beyaz kadifeden bere. İki inatçı perçem berenden dışarı taşıyordu. Çok hızlı yürüyorduk. Ne kadar gençtik. Yeryüzü ne kadar taze. Ağaçlar nasıl yeşil. Masmavi gök nasıl da sevgi doluydu. Bir yılda ne kadar ihtiyarladım. O zamanlar hiç ölü görmemiştim. Şimdi ölü yığınları üstünde oturuyorum. Yüreğim taş kesildi. Homeros'tan söz ediyorduk, hatırlıyor musun? Ölümsüz dizeleri bizi dalgalar gibi sürüklüyordu. Ne kadar mutluyduk. Kutsal metin, ırkımızın ahdi atiki. Homeros birden yüreklerimizde canlanıyordu. İçimizde güldüğünü, deniz gibi çınladığını duyuyorduk. Kar bilekli Tetis, Tetis, deniz tanrıçalarından Akileus'un anası, oğluna ölümsüzlük sağlamak için topuğundan tutup Styx ırmağına sokmuştur. Çevirmenin notu. Denizin altındaki mağaralardan çıkıyor, Topal tanrının, ateş ve demirciler tanrısı Topal Hephaistos olmalı. Çevirmenin notu. Örsünde yaptığı pırıl pırıl silahları oğluna getiriyordu. Ve biz el ele çamların arasından Atik güneşinin denizde oynaşmasını izleyerek ölümsüz dizeleri mırıldanıyorduk. Koyuldu büyük bir kalkan yapmaya. Dört bir yanı işli, sağlam bir kalkan. Çevresinde parlak bir çember attı kalkanın. Işık saçan üç katlı bir çember. Gümüşten bir kayışa bağladı kalkanı. Kalkan üst üste beş tabakadandı. Üstünde birçok süsler çizdi, gösterdi ustalığını. Yeri göğü denizi yaptı, yorulmaz güneşi yaptı, dopdolu dolunayı, gökyüzünü saran yıldızların hepsini. Feliatları, Hiatları, güçlü Orion'u, hem araba hem ayı denen yıldızı yaptı. Ayı Orion'a bakar, boyuna yerinde döner. Tek yıldızdır okyanusun sularından pay almayan, iki güzel kentini yaptı ölümlü insanların. Birinde düğünler, şölenler, sokakta yanan çıraların ışığında, evlerinden alınıp gezdirilen süslü gelinler, dört bir yanda kavuşma türküleri, oynayan, dönüp duran delikanlılar, flauta, kitara sesleri, kapı önlerinde şaşa kalmış bakan kadınlar. Homeros'un İlyada adlı destanından. Türkçesi Ezra Erhat, A. Kadir, Can Yayınları, Çevirmenin Notu. Çamların altında okuduğumuz yaşlı atanın dizelerine bir türlü doyamazdık. Hatırlıyor musun? Denize koşan dolu dizgin bir ırmaktı sanki bu dizeler. Sevgilim, hayat ne kadar güzel, basit ve iyi olabilirdi. Biz onu ne hale getirdik? O gün, o ölümsüz gün, seninle olan, minicik kurtlara karşı bile içi sevgiyle dolup taşan ben, bugün epirdeyim, elimde tüfek, soydaşlarımı öldürüyorum. Hayır, henüz bizim insan olarak anılmaya hakkımız yok. Ne maymunuz ne de insan, ikisi arasında kalan yaratıklarız. Oysa seni hatırladıkça yüreğimin eridiğini, badem ağacı gibi çiçeklendiğini hissediyorum sevgili Mario. Bu yürek Homeros'u hatırlıyor, o zaman anlıyor insanın ve ölümsüzlüğün ne olduğunu. 2 Şubat. Uyandığımda badem ağacı içimde çiçek açmayı sürdürüyor. Kanım sevinç, hüzün ve özlemle dolu bir müzik uyumuyla atıyordu damarlarımda. Senin adın sevgili Mario, denizin üstünde uçan bir martı gibi kanımın üstünde sallanıyordu. Ah bu uyumu sözlere aktarmayı, bir şiire uygulayacak zamanı ve gücü bulmayı ne kadar isterdim. Dudaklarımda bir şarkı geziniyor, bugün beni kağıt ve kalemle baş başa bıraksalar diyordum. Derken cenk borusu çaldı, tüfeklerimizi kaptık. Asiler aylar önce çekildikleri, bir türlü söküp atamadığımız kartal tepesinden burunlarının ucunu göstermişlerdi. Yeniden birbirimizi boğazlamamız gerekiyordu. Sana bunları yazdığım sırada hava karardı, kanlar içinde ve bitkin dönüyoruz. İki tarafta bir takım kayıplar verdi. Bunun ne onlara yararı var ne de bize. Kan, boyuna kan aktı. Homeros, Atinalılarla Truvalılar arasındaki savaşı anlatır. Onların can çekişmelerini okurken üstün bir sevinç duyarız. Büyük yaratıcı bu kıyımdan benzersiz, erişilmez bir şarkı yarattığı için düşüncemiz kanatlanır sanki. Onun kurbanları insan değil de, insan biçiminde acı duymayan, bir sözde savaşın uçucu olmayan, eter içinde karşılaştırdığı yığınlardır sanki. Şiir, insanla yığın, ölümle ölümsüzlük arasında ayrım yapmaz. Ama her şey yeryüzünde geçer, savaşçıların etten, kemikten ve kıldan oluşan gövdeleri, bir de ruhları olursa savaş korkunç bir şey sevgilim. İnsan savaşa giderken nefret etmediğini, sırası geldiğinde kendine hakim olup, kıyımın ortalık yerinde bile insan kalacağını düşünür. Ama hayatını korumak zorunda kalmasıyla, savunma içgüdüsüyle birlikte, varlığının derinliklerinde yüzyıllar ötesinde kalmış uzak bir ata gibi, kara ve kıllı bir hayvanın uyandığını hisseder. İnsan yüzü yerini goril maskesine bırakır, insan beyni kıllarla karışık bir kan topağıdır artık. Başlar bağırmaya, ileri hepsinin hakkından geleceğiz. Ama bu ses kendi ağzından çıktığı halde insana yabancı gelir. İnsan sesi değildir. Derinliklerden çıka gelen bu ata, bu goril, maymunla insan arasındaki yaratığı bile ürkütüp kaçırır. Ara sıra bu hayvandan kaçmak, içimde kalan insanlık kırıntısını kurtarmak için ölümü özlediğim olur. Ama sen beni hayata bağlarsın. Yeniden sabrederim. Kendi kendime, günün birinde kıyımın sona ermesi gerektiğini, goril kılığından kurtulabileceğimi yinelerim. O zaman seninle el ele İlyada'nın ölümsüz dizelerini okumak üzere Sünyan'a dönebileceğiz. 11 Şubat. Bütün gün kar yağdı, soğuk içimize işliyor ama ısınacak odunumuz yok. Partizanlar bize göz açtırmıyorlar. Yılgı bizi gece gündüz uyanık tutuyor. Kulaklarımız kirişte, hep tetikte duruyor. Bırakmıyoruz tüfeklerimizi. Yuvarlanan bir taş, kımıldayan bir hayvan hemen karanlığa, körlemeden ateş açmamıza neden oluyor. Boyuna kuşku, boyuna uykusuzluk yüzünden eridik. Kendi kendimizin gölgesi haline geldik. Hiç olmazsa yüce bir düşünce uğruna savaştığımızdan emin olabilseydik. Çok sert bir komutanımız var, hep öfkeli, gaddar bir yaratılış. Kötü alın yazısı onu durmadan itiyor, günün birinde yok edecek. Sanırım kendisi de bunu hissediyor, kötülüğü buradan geliyor. Ama dayanacak güçten yoksun, uçuruma doğru, başı önde saldırıyor. Bu komutan bana bir trajedi kahramanı gibi geliyor. Gerçekle boğuşan Oidipus. Oidipus, Laios ve Iokaste'nin oğlu, Teb kralı, bir kahinin babasına oğlu tarafından öldürüleceğini söylemesi üzerine dağa bırakılır. Çobanların büyüttüğü Oidipus, tanımadığı babasını gerçekten öldürür. Kral olup öz anasıyla yine bilmeden evlenir. Durum anlaşılınca İokasti kendini asar, Oidipus da gözlerini kör edip Teb'den ayrılır. Çevirmenin notu. Ya da banyosuna giren Agamemnon. Agamemnon, Miken ve Argos kralı, Truva'ya saldıran ordunun komutanı. Çevirmenin notu. Ama birkaç gündür insan değil, yırtıcı bir hayvan oldu. Karısı onu bıraktı ve dağdaki partizanlara katıldı. Noel de Yanya'dan gelmişti, eşsiz bir kadındı. Ya da bu yabanıl görüntü içinde bizim üzerimizde bu etkiyi yaptı. Gecenin göbeğinde tan yerinin ağrışı gibi. Kirpas içinde sakallı, uykudan yoksun, dağların tepesinde yitip gitmiş, aylardır gerçek bir kadın görmediğimiz sırada sapsarı saçları beni, incecik beli, yürüyüşü ve her şeyin üstünde, ardında iz bırakan pudra ve lavanta karışımı kokusuyla bu kadın bize peri kızı gibi geldi. İlk kez komutanın gülümsediğini gördük. Yüzü artık eskisi gibi değildi, bize de insan gözüyle bakıyordu. Her sabah tıraş oluyor, daha iyi giyiniyor, çizmeleri parlıyordu. Sesi, yürüyüşü bile değişmişti. Ama karısının güldüğünü hiç görmedik. Her gün biraz daha somurtuyor, bakışı bize yöneldiğinde katı, soğuk, nefret dolu oluveriyordu. Bir gece kapıyı açtı, dağa kaçtı. Çarpık bacaklı kurnaz Stratis haberi kahkahadan kırılarak verdi bize. Kışla da ağızdan ağıza dolaşan bir şarkı bile uydurdu. Kırlangıç kaçtı kafesinden, çırparak kanatlarını, çırparak kanatlarını. Hapı yuttuk diye mırıldandı dostum Vasos. Artık bizi gebertene kadar rahat bırakmaz. Gece gündüz savaş olacak. Bir an düşünceli sustu, sonra da kimsenin duymaması için alçak sesle bana, ''Sana yemin ederim Leonidas, ölüm vız geliyor.'' dedi. ''Yeter ki niçin, kimin için öldüğümü bileyim. Ama bilmiyorum işte, sen biliyor musun?'' 12 Şubat. Tan yeri ağrırken cenk borusu çaldı. Kimse kaçmasın diye bütün köyü kuşattık. Yakınları oğul, kardeş ya da koca, asilerle birlik olanların köyün dışına dikenli tellerle çevrili bir çukura atılması emredildi. Evlere doluştuk. İhtiyarları, kadınları yataklarından söküp aldık. Herkes haykırmaya koyuldu. Kapılara, pencerelere, bahçedeki kuyunun kenarına yapışıyorlardı. Zorla götürmek gerekti. Dipçikle ellerine vurduk. Sürüklerken giysilerini paraladık. Dikenli telle çevrili çukura indirmek için sıraya koyarken birçoğu yaralandı. Başlangıçta içimden ağlamak geliyordu. Bu haksızlık beni isyan ettiriyor, çığlıklarına dayanamıyordum. Zorla sürüklediğim ihtiyar kadınlar lanet yağdırıyor, benim içimden onları kucaklayıp birlikte ağlamak geliyordu. ''Biz ne yaptık, neden dikenli tellerin ardına koyuyorlar?'' diye haykırıyorlardı. Ve ben yanıtlıyordum onları. ''Hiçbir şey yapmadınız, suç sizin değil, hadi yürüyün.'' Ama yavaş yavaş, nedir adına insan denen bu leş kokulu ve tehlikeli hayvan, kendimi oyuna kaptırdım. Kendime karşı kötü bir insan gibi davrana davrana kötüleştim. Alıştım vurmaya, kadınları saçlarından sürüklemeye, küçük çocukların üstünde tepinmeye başladım. 14 Şubat, kar yağıyor, dağlar bembeyaz, evler kar altında kaldı. Köyün tüm çirkinlikleri yavaş yavaş tılsımlı bir kılığa bürünüp kayboluyor. İp üstündeki ufak bir bez parçası bile eşsiz bir görüntü oluyor. Karlar altındaki tay leşi zarif kıvrımlarla sabahları pembe, öğleden sonra mavi, akşam eflatun bir renk birikimi haline alıyor. Ay huzur içinde bakıyor. Savaş olmasa kalın pabuçlar, yün kazaklar, kulaklarımıza kadar çektiğimiz başlıklarla kar altında, dağda seninle gezsek ne büyük mutluluk olurdu Mario. Sıcak bir banyo, ocağın yanında kurulu sofra, tabaklarda dumanı tüten çorbaların bizi beklediği küçük eve dönerdik akşam. Ölmek üzereyken iç geçiren, yaşam boyu üç şeyin özlemini çektim. Bir küçük ev, iyi bir eş, bir saksı fesleyen, hiçbirine sahip olamadım diyen ünlü komutan kimdi? Aslında yaşam ne kadar basit sevgilim, mutlu olmak için insana ne kadar az şey gerekli. Ama insanoğlu düşsel yücelikler peşinde yitip gitmeyi yiğit tutuyor. Kaç kez tüfeğimi atıp yola koyulmak, birden odanın kapısında belirivermek isteği geçti içimden Mario. Sırf sıcaklığını avucumda duymak için tutacaktım elini. O sevgili elini sıkmaktan daha büyük mutluluk olabileceğini sanmıyorum. Ama bunu asla yapamayacağım. Tüfeğimle burada kalacağım. Eve dönmemi söyleyecekleri ana kadar savaşacağım. Neden mi? Korkuyorum. Çok utanırdım çünkü. Korkmasam da kaçmazdım. Ödev, yurt, onur, asker kaçaklığı, bu büyük ve korkunç sözcükler benim minicik duyarlı ruhumu zincire vurmuş, kımıldatmıyor. 16 Şubat. Sevgilim, burada bütün yaptıklarıma, gördüklerime katlanabilmek için tek şeyi bilmek bana yeterdi. Tek şeyi, neden, kimin için savaşıyoruz? Neden biz, ulusal ordu, kara takkeliler, Yunanistan'ı kurtarmak için savaşıyoruz da, düşmanlarımız kızıl takkeliler, onu satmak, elden ayaktan düşürmek için çarpışıyorlar? Ah, hiç olmazsa bilebilsem, inanabilsem, bütün cinayetlerimiz, öldürüp, yakıp, ırza geçerek yol açtığımız bütün yıkımlar doğrulanırdı. Yürekten değil, çünkü sen varsın Mario. Ama hiç olmazsa alın yazısına boyun eğerek verirdim hayatımı. Kemiklerimi atalarımızın kemiklerine katmayı kabul ederdim. Ulusal marşımızda özgürlüğün bir kemik yığınından çıktığı söylenmiyor mu? Bir kadının boynuna yapışmış, sille tokat sıraya sokuyordum. Çocuğunu emziriyordu. Kocası partizanlarla birlikti. Döndü, yüzüme baktı. Bu bakışı hayat boyu unutmayacağım. Yaşadığım sürece yapma fırsatını bulacağım tüm iyilikler içimin rahatlamasına yetmeyecek. Ağzını bile açmadı kadın ama içimde büyük bir çığlık duydum. Bu kadar alçaldığın için utanmıyor musun Leonidas? Dondum kaldım. Utanıyorum diye mırıldandım. Utanıyorum ama askerim, özgür değilim. Bağışla beni. Kadın hiçbir şey demedi. Başını iyice dikip çocuğunu göğsünde sıktı. Sıraya girdi. Bu kadının elinde yetki olsa kışlayı ateşe verir, hepimizi yakardı diye düşündüm. Çocuğu bundan böyle süt değil, kin emecek, nefret öç emecek. Büyüdüğünde baş kaldıranlara katılacak. Babasıyla anasının yapamadıklarını o tamamlayacak. Yaptığımız haksızlıkların karşılığını pahalı ödeyeceğiz. İnanır mısın sevgilim, bu düşünce beni avuttu. Öyleyse diyordum kendi kendime, gaddarlığımız, yaptığımız bütün kötülükler, horlamalar boşuna değil. Kurbanlarımızın yüreğini uyandırıyor, katılaştırıyor. Bu köylülerin hiç baş kaldırmadan hayat boyu iyilik içinde uyumalarına fırsat vermiyor. Tekmeleyerek uyandırıyoruz. Gerçekten uyanırlar. Yakında dağların ovaları ezmek üzere aşağı ineceğini göreceğiz. Tanrı isterse o bebek başlarına geçecek. Bugün kendini beğenmiş, suskun bir ananın kollarında sıktığı o bebek. 17 Şubat. Savaş, boyuna savaş, kar, soğuk, açlık, kargalar, ürkütücü bir durgunluk, yeniden soğuk, açlık, kargalar. Gece karda nöbet, devriye gezme. Arkadaşlardan biri dönmedi. Yanımıza köpekleri alıp onu aramaya çıktık. Donmuş, gözleri oyulmuş bir halde yarıkta bulduk. Kargalar işe gözlerden başlıyor. Dağ yolları açlığın, soğuğun, topların kurbanı katır ve atleşleriyle dolu. İnsanlara acımıyorum dedi Vasos bugün bana. Acı çekmeye hak kazandık. Asıl katırlarla atlara acıyorum. 22 Şubat. Kimin için, niçin savaşıyoruz? Her gün kuşku artıyor, onunla birlikte korku da. O hale geldim ki hayatımın en dayanılabilir anları elde tüfekle geçirdiğim anlar oluyor. Savaşırken düşünecek ne gücüm var ne zamanım. Hayatımı korumak için hayvan gibi savaşmaktan başka bir şey yapmıyorum. Ama kargaşalık sona erince korkunç soru bir yılan gibi gırtlağını şişirerek karşıma dikiliyor. Yalan ve haksızlık uğruna Yunanistan'ı köle kılmak, kurtarılmaya hak kazanmayanları kurtarmak için çarpışan biz miyiz yoksa? Biz miyiz satılmışlar, hainler? Dağdakiler 1821'in haydutları mı yoksa? Haklı olan, uğruna hayatımı feda edebileceğim dava hangisi? Bir savaşçı için bundan daha büyük işkence olamaz sanıyorum. Komutan bu sabah orduya katılmak istemedikleri için 5 genci, 5 yakışıklı delikanlıyı kurşuna dizdirdi. Böylesine yüce bir yiğitliğe, ölümü hiçe saymaya yol açan ideal haksız olabilir mi? Bütün gün kendi kendime hep bunu sordum durdum ama yanıtını bulamadım. Çünkü tanıdığım kara takkeliler var, en az onlar kadar yürekli davrandılar. Kendilerini tutsak eden partizanlar bizimle dağa gelir misiniz diye sormuşlardı. Hayır, gelmek istemiyoruz demişler ama sizi kurşuna dizeriz sonra. Dizin, Yunan doğduk, Yunan öleceğiz. Hepsi kurşuna dizildi. Yaşasın Yunanistan, yaşasın özgürlük diye bağırarak öldüler. Demek yiğitlik ve inanç şaşmaz bir ölçü olmuyor. Öyleyse gerçeği yalandan nasıl ayırmalı? Kim bilir ne kadar yiğit, ne kadar şehit, uğrunda ölünmeyecek bir ideal için canlarını verdiler. Tanrının da, şeytanın da azizleri var. Bunları birbirinden nasıl ayırmalı? 9. ayrımın sonu. Sayfa 104.